Ayrım 17.
Halk egemenliği özüyle ortaya çıkan Kemalist halkçılık anlayışı ileri ve çağdaş devlet düzeninin halka dayalı biçimde kurulmasına yönelmişti. Bu nedenle Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma sorunlarına yönelik bir anlam taşımaktadır. Türk halkının uygarlık düzeyine çıkarılabilmesi için her türlü doktriner koşullanma ve dogmatik düşüncelerden arınmış bir halkçılık görüşüne ulaşılmıştır. Halk derken ideolojik tanımlardan kaçınılmış, var olan olgu gerçekçi bir gözle ele alınmıştır. Ulusal sınırlar içinde emeğini kullanarak yaşayan kitlelerin tümü Türk halkını meydana getirir. Ayrıcalıksız ve sınıfsız, kaynaşmış bir ulus anlayışı da bu durumu pekiştirmiştir. Toplumdaki sınıfsal ilişkiler ve konum gerçekçi gözle değerlendiriliyor ve ulusal bir savaş içerisinde sınıfsal değerlere yer verilmiyordu. Halk egemenliği için yürütülen savaşımda halk kitlelerinin bir bütün olması amaca kısa yoldan ulaşabilmek için zorunluydu. Halk istencinin veya gücünün egemenliği ilkesi Atatürk'ün felsefesinde hiçbir zaman biçimsel bir anlam taşımamıştır. O halk egemenliğinden vatandaşların yaşamlarını doğrudan ilgilendiren tüm seçim ve kararların halkın çoğunluğunun yararına ve onun saptırılmamış, yabancılaştırılmamış gerçek düşüncesine, isteklerine uygun olmasını anlamıştır. Halk egemenliğine saygıyı yüzyıllar boyunca kandırılmış, beyinleri yıkanmış kitlelerin kendi çıkarları ile çelişen ön yargılarına boyun eğme olarak görmemiştir. Seçimle iş başına gelenlerin halk egemenliği adına halkın istencini kaldırmasını asla halk egemenliği saymamıştır. Halk adına yönetime gelenlerin ancak halkın gerçekten yararına olan belirli ilkeler içinde kaldıkları zaman halkın istencini egemen kılabileceklerini anlamış ve çevresini anlatmaya çalışmıştır. Halkın temsilcisi olarak parlamentoya ve hükümete gelenler, kitlelere sanki halkın çıkarına uygun davranıyormuş gibi görünerek, aslında kendilerinin ve bağlı bulundukları azınlık çıkar gruplarının yararları doğrultusunda çalışmalarda bulunurlarsa, o zaman cumhuriyet ve demokrasi yaralanır ve giderek yozlaşır. Halk siyasal alana ağırlığını koyarak yapay cumhuriyetçilere ve demokratlara meydanları boş bırakmamalıdır. O zamandan günümüzdeki yozlaşma eğilimlerini görebilen Atatürk, cumhuriyeti gençliğe emanet ettiği gibi demokrasiyi de halkın bekçiliğine bırakmıştır. Halkın kısa zamanda bilinçlenerek politikaya sahip çıkmasını ve siyasal sorunlarda çözümlerin oluşturulması için ağırlığını koymasını istemiştir. Cumhuriyetle kurulmaya başlanan halk devletinin içinde bulunduğu çelişkiler aslında Mustafa Kemal'in değil, Türk toplumunun tarihten gelen çelişkileriydi. Çelişkilerin ortasında bile o her zaman halktan yanaydı. Halkçı devrim, halk içindeki ara sınıfların örgüsünü çok kez aşmış, halkçı eylemlerle halk devleti doğrultusunda yürümüştür. Onun yaptığı atılımlar ve devrimler, toplumun eski ile bağını koparıp genç kuşakların çağdaş dünya ile bütünleşmesine yol açıyordu. Halkı ile beraber kazandığı siyasal bağımsızlığı sonraki yıllarda halk devletinin yaşama ilkesi olarak daha da geliştirdi. Halkçı tutumu işbirlikçi ve çıkarcı gruplar bile engelleyemedi. Halka karşın halkçılığı hiçbir zaman gönülden benimsemedi. Tüm isteği cumhuriyet yönetimini kökleştirmek olduğundan bu doğrultuda halkın çoğunluğunu arkasına almıştır. Halkın kendisine yetişemediği noktalarda gerekli ve zorunlu olan neyse onu yapmıştır. Bir adım fazlasına yönelmemiştir. Devrimlerinin kısa zamanda tutması bunu gösterir. Halkı hazırladıktan sonra çoğunluğun benimseyebileceği devrimci atılımlara kalkışmış ve kitlelere bunları onaylatarak destek sağlamıştır. Yaşadığı dönemin olağanüstü koşulları onu yalnız karar almaya itmiştir. Ama bu durumlarda bile kararını herkese gerekçeleriyle açıklayarak çoğunluğun desteğini almaya çalışmıştır. Zaman zaman çıktığı yurt gezilerinde halka doğrudan konuşarak düşünce ve tepkilerini ölçmeye çalışmıştır. Kimliğini gizleyerek yaptığı görüşmelerle gerçekleri halkın arasında saptamış ve kitlelerle arasına hiçbir çevre veya engel sokmamıştır. Halk egemenliğini halkın dışında kalarak sağlayamayacağını iyi biliyordu. Dipnot 64. Anıl Çeçen, Atatürk ve Halkçılık, sayfa 33. Halk egemenliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için Atatürk yalnızca cumhuriyetle yetinmemiş, bunun içinde demokrasiyi de zorunlu görmüştür. Cumhuriyeti demokrasiyle tanımlamış, ikisinin bütün olduğunu ileri sürmüştür. Eline olanak geçince hemen ikinci partiyi kurdurmuş, ne yazık ki bu partiler hemen cumhuriyet ve devrimlerden ödün verme çizgisine kayınca ikisinin de kapatılmasını istemiştir. Ona göre gerçek anlamda halk egemenliği cumhuriyeti ilan etmekle bitmez, bunun yanı sıra demokrasiye de geçilmesi zorunludur. Parlamento içinde ikinci parti olmadıkça milletvekilleri halk adına gerçek bir denetim görevini yerine getiremezler. Bu da sonunda halkın verdiği yetkilerin kötüye kullanılmasına kadar gidebilir. Gerçek denetim olmazsa parti arkadaşlığı parlamentonun hükümete karşı görevlerini yerine getirmesini önler, keyfilik ve disiplinsizlik alır başını gider. Yönetimde kişiselliğe izin verilmemesi ve halk egemenliğinin geçerliliği herkesin ve her kesimin demokrasi ilkeleri uyarınca birbirini denetlemesinden geçer. Demokrasi demek bir anlamda denetim demektir. Denetimsiz cumhuriyet devletlerinde demokrasiden de halk egemenliğinden de söz etmek olanaksızdır. Yöneticileri halkın istekleri doğrultusunda tutabilmek, halkın istencinin dışına taşmalarını önlemek ve halk dal kavuklarının seçimini önleyebilmenin yolu güçler ayrılığı ve dengesiyle denetimi demokrasi içinde kurumlaştırmadan geçmektedir. Demokrasi içinde antidemokratik eğilimlerin doğmaması için halk bilinçli olarak rejime sahip çıkmalı, seçim ve halk oylaması gibi demokrasiye katılma durumlarında oyunu belirleyerek denetimi geçerli kılmalı, genel istenç dışına çıkanları seçmemeli, kendine karşıt kararlara karşı çıkmalıdır. Atatürk'ün düşüncesine halk egemenliği önemli bir yere sahip olurken, Kemalist devrim de halka yönelmişti. Bu devrim, Türkiye'nin çağ dışı koşullara sürüklenmesine, emperyalistlerin tutucu ve işbirlikçi zümrelerle işbirliği yaparak ülkeyi sömürmelerine karşı girişilen bir başkaldırma eylemidir. Kemalist devrimde dışarıya karşı tam bağımsızlık, içeriye karşı da egemenlik ulusundur sloganlarıyla ortak düşmanlar emperyalizm ve feodalizme karşı savaşılmıştır. Devrimin temelinde halkçılık yatar. Sömüren, sömürülen uluslar arasındaki çelişkinin yanı sıra halk kitleleriyle feodal güçler arasındaki çelişki de öncelikle ele alınmıştır. Birbiri ardından gerçekleştirilen devrimler toplum içindeki ağlık ve derebeylik kalıntılarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya yönelmiştir. Emperyalist güçlere karşı ulusalcı çizgide verilen savaşı feodal güçlere karşı verilen halkçı savaş tamamlamıştır. Kuvayi milliye ruhu temelde halkçılık anlayışından kaynaklanıyordu. Vatanın her köşesinden gelen kitleler bir ruh içinde düşmanla savaşıyor ve ülkesini savunuyorlardı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ön plana geçen halk ölçüsü yeni devletin kuruluşu aşamasında daha da önem kazandı. Tanzimat yıllarından bu yana sürüp gelen Batı ölçüsünün yerini halk alıyordu. Devrim eylemi halk ölçüsünden hareket ederek tarihsel gerçeklere uygun düşen bir gelişme çizgisi izliyordu. Halk ölçüsü temeldeki yoksulluk ve geriliğin yenilmesi, sömürü zincirinin kırılarak halkın devlet yönetiminde egemen bir düzeye ulaşılabilmesi için benimsenmişti. Halkçılık zenginlerin veya varlıkların değil, imparatorluk yıllarında ezilen, hor görülen yoksul kitlelerin ilkesi olarak ortaya çıkmış ve devrimin ana ilkelerinden birisi olarak yerini almıştır. Halk egemenliğine yönelen devrim, yeni kurulan mecliste bir de halkçılık programı hazırlayarak bu eylemine somutluk kazandırdı. Meclisin toplumsal yapısında feodal güçlerin temsilcileri çoğunlukla bulunmasına karşın halkçılık programı hazırlanarak benimsendi. Bunda Atatürk'ün yönlendirici biçimde büyük etkisi olmuştur. Hazırlanan programla yeni kurulan devlette halk egemenliği yönetiminin temelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Halkın gerçekten egemen olabilmesi için çeşitli yollar araştırılmış ve meslek temsili yöntemi üzerinde durulmuştur. Devletin siyasal yöneticilerinin yanı sıra bürokratik kadrosunu oluşturan memurların bile halk tarafından seçilmesi önerilmiştir. Dipnot 65. Selek Sabahattin. Anadolu İhtilali, Burçak Yayın Evi, İstanbul 1968, sayfa 487. Amaç, halkın hem parlamentoda hem de devlet kadroları içinde doğrudan temsilinin sağlanmasıydı. Ne var ki meslek temsili yöntemi tam olarak benimsenmemiştir. Halkçılık konusunda yasal normlara değil, halkı içinde bulunduğu zor koşullardan bir an önce kurtaracak çözümlere ağırlık verilmiştir. Halkçılık bildirisinde, Türkiye halkının emperyalizm ve kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtulmasıyla halk egemenliğine ulaşılabileceği dile getirilmiştir. Halkın yoksulluk nedenlerinin ortadan kaldırılarak, yerine refah ve mutluluk getirecek önlemlerin alınması için gerekli örgütlenmenin oluşturulmasına yer verilmiştir. Toplumsal dayanışmanın her alanda sağlanmasıyla halkın gereksinmelerinin karşılanması istenmiştir. Tüm çalışmalarda ulusal birliğin en büyük güç olarak ele alınacağını belirten meclis, halkın isteklerinin her zaman ön planda tutulacağını duyuruyordu. Halkçılık bildirisi ve ilk anayasaya temel olan halkçılık programı, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve yeni Türk Cumhuriyeti'nin düşünce yapılarını dile getiren temel belgelerdir. Halk egemenliği anlayışı da bunlara dayanarak açıklık kazanmıştır. Atatürk'ün halk egemenliği ve halkçılık anlayışı yalnızca temel belgelerde yer alan önemli ilkeler olarak kalmamış, hükümetlerin birçok girişimlerinde de kendini göstermiştir. Devleti halkın yönettiği, halkın egemenliğe sahip bulunduğu halkçı bir sosyoekonomik düzen kurmak başlıca amaçlarından birisi olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın köklerine inen felsefesi, Mustafa Kemal'e göre doğrudan halkın yönetimiyle gelişen devrimci bir halkçılıktır. O dönemde halkın çoğunluğunun köylü olması, köylünün ülkenin sahibi olduğu anlayışını geliştirmiş ve köylüye yönelik atılımlar ağırlık kazanmıştır. Çok yönlü bir savaşım ortamı içinde koşulların yetersizliği yüzünden halkçılık konusunda bazı çelişkilere sürüklenilmiştir. Halk ve ulus kavramları bazen birbirine karıştırılmıştır. Sınıfsallaşma olgusu tam olarak belirlenmediğinden toplumsal sınıfların varlığı yeterince değerlendirilememiştir. Bazı hukuksal girişimlerle sınıfsız toplum yapısının kurulabileceği sanılmıştır. Halkçılık daha çok siyasal anlamda ele alınmış, toplumsal ve ekonomik alanlarda içerik kazandırılamamıştır. Kuruluş döneminin olağanüstü koşulları, birkaç alanda savaşımın getirdiği zorluklar, yönetim kadrosunun yeterli bir düzeyde oluşturulamaması, halk egemenliği yolunda ortaya çıkan çelişkilerin ve bazı sorunların başlıca nedenleri olmuştur. Yokluk ortamı içinde iyi niyetli her şey denenmiş ve olumlu sayılabilecek düzeyde başarı sağlanmıştır. Cumhuriyetin halk egemenliği doğrultusunda gelişmesinde, sonraki yıllarda demokrasinin getirilmesinde ilk dönemdeki halkçı girişimlerin ve halk egemenliği anlayışının küçümsenemeyecek payı vardır. Cumhuriyetin bu nedenle başta gelen ilkesi halk egemenliği olmuştur. Ve tam bağımsızlık. Atatürk'ün düşüncesinde bağımsızlık fazlasıyla önemli bir genişliğe sahiptir. Bu konumuyla bağımsızlık düşüncesi, diğer düşüncelerini de etkilemiş ve yönlendirmiştir. Onun cumhuriyet düşüncesini bağımsızlık anlayışının dışında düşünebilmek olanaksızdır. Her yönüyle bağımsız bir cumhuriyetin arayıcısı ve kuruyucusu olmuştur. Bu nedenle onun bağımsızlığı tam olması anlayışına dayanır. Tam olmayan bağımsızlık, bağımsızlık değildir. Belirli bir oranda bağımlılığı içeren bağımsızlık olamaz. Bağımsızlık olursa her yönüyle bir bütünlük ve tamlık içinde olmalıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı yürütülürken, yeni devlet kurulurken, Cumhuriyet sonrasında devrimler sırasıyla uygulamaya konulurken tam bağımsızlık ülküsü geniş ölçüde yol gösterici olmuştur. Bu ilkeyi anlamayanlara veya karşı çıkanlara karşı Atatürk'ün tutumu katı olmuştur. Tam bağımsızlıktan ödün vermeyen bir tutumun bayraktarlığını yapan Atatürk, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönüyle bağımsız bir devlet düzeyine ulaştırabilmek için çok çalışmıştır. Siyasal olarak gerçekleştirilen bağımsız düzeni, ekonomik anlamda da pekiştirerek tam bağımsızlığın temellerini atmak istemiştir. Ekonomik bağımsızlıkla tamamlanmayan siyasal bağımsızlığın en sonunda ödüncü bir tutum içine girilebileceğini giderek siyasal bağımsızlığın da ortadan kalkarak bağımsızlık görünümüne bir bağımlılık düzeninin gelebileceğini daha o zamandan görebiliyordu. Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı çok yönlü boyutlar içermektedir. Büyük söylevinde belirttiği üzere tam bağımsızlık bugünkü görevin temel ruhudur. Bu görev tüm ulus ve tarihe karşı yüklenilmiştir. Bu görevi üstlenirken çok düşünülmüş ve sonunda başarılabileceği düşüncesiyle görev alınmıştır. daha öncekilerin işlediği hatalar yüzünden ulus sözde var olan bağımsızlıkla yaşıyordu. Şimdiye kadar Türkiye'yi uygarlık dünyasında kusurlu gösteren neler düşünülebilirse hepsi bu hatalara uymaktan doğmaktadır.